Ve aleyküm selam ve
Hocam
rahmetullah.
selamünaleyküm. Sevgili
Sevgili
dost.
dostum, hayırlı akşamlar olsun.
Hayırlı akşamlar
Umarım
abi.
dostum sağlığım
İyisin
yerinde. Bir
inşallah.
sıkıntı yok elhamdülillah.
Allah sıkıntı vermesin abi.
Çözüm.
Varsa internet sıkıntısı biz çözeriz. Öbür
Ya
tarafını
bu
çözemiyoruz.
Facebook benim hesabımı hiçbir şey söylemeden kapattı.
Evet.
Kerem Önder Hoca profilimi kapattı. Bu
Açarız.
adamlara fırça mı atıyorsun?
Ben açayım.
Siber saldırı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun İshak bilmiyorum. Bu adamlara yargısız infaz yapan, beni susturan bu adamlara bir ders vermen lazım. Açayım.
Abi ders vermeyeyim de açayım ben. Arkadaşlar var Amerika'da.
Dostum benim. Sağlığın yerinde inşallah.
İyiyiz abi ya. İşte uğraşıyoruz biliyorsun bazı projelerimiz var aramızda kalsın.
Misafir
İnşallah seni
olmaya
misafir
geleceğim
edeceğiz
onlarca.
inşallah.
Merak etme geleceğim.
Marmaris'te inşallah. Tabii bir tarafta siber savaş 22 yıldır sürüyor. Bir tarafta normalde zaten gerçek hayatta da bu savaşın devamı var. Çünkü siz burada bir siber savaş verdiğiniz zaman gerçek hayatta rahatsız olanlar siz de gerçek hayatta da saldırıyorlar. Bir taraftan Amerika'da yargılanıyoruz. Bir taraftan işte Yunan istihbaratı peşimizde. PKK'sı o falan. Böyle yaşıyoruz yani.
Bu
Cihat
siber
diyoruz biz,
cihat
siber cihat.
göğüs göğüse cihad eden Azerbaycan'da Ermeniler karşı göğüs göğüse cihad eden adamların aldığı sevap neyse
Evet.
siber cihat da şu anda bu. Hiçbir farkı yok. Allah Teala cihadını mübarek etsin sevgili dostum.
Doğru. Amin, amin. Allah Önder Hocam, ben hayatta şunu öğrendim. Sevgiyi veren, gücü veren Allah'tır.
Amin.
Allah almasın ve layık eylesin diyor. Çünkü bizi çok seven insan var. Bak ne güzel. Siz de bile canlı yayın yapıyoruz. Yolda gidiyoruz. İnsanlar sarılıyor.
Tabii.
İshak abi işte Ay Yıldız tüm sevgisi. Bu sevgiyi veren de Allah Teala. Ben her zaman duam odur. Mahcup
Amin.
etmesin. Layık eylesin.
Amin sevgili
Böyle
dost. Amin.
koşturuyoruz. Şimdi hocam arkadaşlar birçok şey yazmışlar da sorular. Ben o soruları soracağım ama ilk soru benim herhalde. Yok ilk soru benim. Şimdi ben hocam şimdi bu benim sorum. Neden biliyor musunuz? Biz arka planda çok şeyler gören insanlarız. O yüzden çok mutlu olamayan insanlarız. Yani insanların pisliğini, her şeyini görebiliyorsun. Mesela televizyonda çok saygı duyduğun insanların da o saygıyı hak etmediğini veya birçok şeyi görüyoruz. Şimdi ben ilk soruyu ben soracağım. Tamam. Şimdi Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi bir tane işte yetim hakkı ya artık devlet malını yiyen birisinin cenaze namazını kıldırmamış. Öyle bir hadis şey duymuştu, rivayet diyelim. Ondan sonra şimdi cenaze namazı kıldırılmadığına göre o insan Müslüman mı değil midir? Bu da şuna geliyor. Yani rüşvet diyen, yolsuzluk yapan kafir midir? Kafirliğe mi giriyor cenaze namazı
Anladım,
kılmadığı
anladım.
için? İlk
Hayır,
sorum bu benim.
Muhammed Aleyhisselam borcu olan kimsenin de yani kul hakkına girmiş olan kişi demektir. Borcu olan kişinin de cenaze namazını kıldırmadı.
Evet.
Dolayısıyla cenaze namazı kıldırmadığı
Oo,
zaman
çok
birisinin bu
abi.
onun kafir olduğu anlamına gelmiyor. Yani kul hakkına titiz olmayan bir insan anlamına geliyor. Kul hakkı o kadar önemli bir olay ki kişinin günah boyutu, içki, kumar, zina ne kadar yüksek olursa olsun bu Allah ile arasında. Sağlam bir tövbe edebilir, Allah affedebilir ama kul hakkına ben karışmam diyor Allah Teala. Kutsi hadislerle sabit. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam kul hakkına karşı titiz olduğu için böyle bir arızalı iş yapan insanların cenaze namazından çekiniyor. Bu onların kafir olduğu anlamına gelmiyor İsa. Ki kişi yaptığı işin günah olduğunu bilirse rüşvet alıyor. Bu açık bir kul hakkıdır. Gasp yapıyor. Milletin
Evet.
parasını banka hesaplarında oynamakla gasp ediyor. Uyuyan hesaplar var. Yıllar boyunca girmiyorlar hesaplara ve gasp ediyor. Hırsızlık yapıyor.
Evet.
Açık kul hakkıdır bu. Bunu yaparken İsa, bu gaspı yaparken ya da bu rüşveti alırken bunun haram olduğuna inanıyorsa fasıktır. Büyük günahkardır ama Müslümandır. Bunu yaparken kendine göre bazı nedenleri varsa ya ben yapıyorum ama herkes yapıyor. Bu zamanda da buna haram diyemem canım diyorsa bu kafirdir. Bunun cenaze namazı kılınmaz.
Birisi şey demişti, herkesin bir zaafı var demişti, tamam mı? Bir iş adamı. Ondan sonra ben de şöyle dedim, insanların kadın zaafı
Olabilir.
olabilir, kumar zaafı olabilir, bilmem. Bu dedim aralarında ama dedim senin söylediğin direktmen dedim, yani inkar ediyorsun dedim, yani rüşveti, yolsuzluğu
Tabii.
inkar ediyorsun yani. Bu o zaman
Tabii.
kafirliğe giriyor.
Tabii.
Herkesin bir
Ehl-i
zaafı
Sünnet
var demek, doğru değil
akidesinde
mi?
İsa
Evet.
kişi kafir ilan edilmez günahları inkar etmedikçe. Günahın günah olduğunu kabul ediyorsa bunu işlemeye devam ediyor. Adam içki müptelası. Zayıfım kardeşim diyor. Adam beş vakit namaz kılmıyor. Zayıf olduğum için kılamıyorum hocam diyor. Dua et bana Allah nasip etsin diyor. Bak bu fasıktır, günahkardır ama onun yanlış olduğunu biliyor, kabul ediyor. Ama derse ki bir adam içki içmiyor diyelim. Hoca, adam bir sahte hoca, yarım hoca. Şimdi ilahiyatta da var ya yarım hocalar. Kur'an'da içkiyi yasaklayan hiçbir ayet yok dedi. Bu adam kafirdir. Bak içki içmiyor bu adam ha. Ama Kur'an'da içkiyi yasaklayan ayet yok dedi. Allah ve Resul yalancıdır demiş oldu. Bu adam kafirdir. Cenaze namazı kılınmaz.
Yani sorumuzun cevabı bu o zaman. O zaman öteki arkadaşlarımkine soralım. Şimdi ne demiş? İslam ahlakında ana baba olmak nedir? Evladın hakları, ana babanın hakları nelerdir diye sormuş
Sevgili
arkadaşlarımız. Ben
dostum,
soruları buradan aldım zaten.
şimdi anne baba olma olayı zaten İslam'ın temeli aile, yuva, çekirdek ülke. Aileyi korumak için İslam belli kurallar getirmiş, zinayı yasaklamış, nikahı helal kılmış ve bizi devamlı evliliğe, genç yaşta evliliğe sevk etmiş. 18, 19, 20'yi buldu mu bu gençler İslam diyor ki evlendirin. Atamız Osmanlı'da evlilik yaşları daha daha da erken de nüfus daha çok kalabalık olsun ve dünyaya İslam'ı yayalım diye. Dolayısıyla aile çok özel, çok önemli. İslam'ın temelini oluşturuyor. Bu aileyi korumamız gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Anne babası dua, anne baba duası alın. Zira anne babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Senin sorunda ikinci bir şık daha vardı. Evladın hakları nedir? Ana babanın hakları nedir? Evladın anne baba üzerindeki hakları şu. Güzel bir isim verilmesi gerekiyor. Babası ve annesi ona oturacak, konuşacak. Taş, Tunç, Demir, Çelik gibi isimler vermeyecek. Güzel isim verecek. Güzel isimden mana ne? İlla Kur'an'dan olmak zorunda değil. Manası güzel olsun. Kötü bir manası olmasın yeter. İki, çocuk evlilik yaşına geldiği zaman bunu evlendirecekler. Üç, çocuk ufaklıktan itibaren dini eğitim alacak. Bütün eğitimlerden önce dini bir eğitim ve altyapı almak zorunda. Bu evladın anne baba üzerindeki hakkı. Peki anne babanın evladı üzerinde ne hakkı var? Evlat ana babasına üf bile demeyecek. Üf bile. Bu kadar hassas bir şey düşünebiliyor musun İshak ya? Bunu bile diyemez.
Peki diyemez hocam. Bir şey soracağım bir tanıdığımdan dolayı. Şimdi bir vatandaşın bana geldi o soru. Üç tane çocuğu var. Kızları var. İki tane, bir tane de oğlu var. Tamam. Ondan sonra tabii baba vefat ediyor. Anne kalıyor. Ondan sonra bu mirasları bütün oğluna yediriyor. Yani örnek verip öteki torunların haklarını gasp edip oğlan çocuğunun oğluna yani o torununa yediriyor. İşte oradan alıyor, ona veriyor. Ondan sonra anne şimdi ata toplayıcıdır. Hele ki anneler toplayıcıdır siz bilirsiniz. Hani anne başka bir yer. Burada toplayıcılık yerine mesela damatları birbirine düşman ediyor. Ondan sonra kardeşleri birbirine düşman eden bir anneden bahsediyoruz. Onun hakkını oradan alıyor, ona veriyor. Yani iki tane kızın hakkını tutup oğluna veriyor. Şimdi burada anne babaya üf demek biliyorum hani o büyük günah. Ama burada çok büyük bir haksızlık var. O zaman kişi annesiyle görüşmüyor. Tamam bana söyledi. Ben diyor annemle görüşmüyorum. Çünkü diyor benim çocuğumun hakkını da diyor. O işte benim kardeşimin oğluna veriyor. Şimdi buradaki görüşmeme olayı nasıl oluyor? Yani hakkı bana sorarsan evet. Hani diyorum ki evet. Adam haklı. Yani
çocuk
hakkını çalıyor. Ve bir de hani kötüleme var. Anladım, birbirine düşman anladım. Etmeye
yani
çalışıyor.
Yani zalim ve fitneci bir insan anne. Bazen babalar zalim ve fitneci oluyor. Ara bozucu. Bazen de anneler. Burada en büyük arızayı yapan baba. Çünkü baba hayatındayken bile malının tamamını bir çocuğuna yapamaz. Ancak malının üçte birini yapabilir. Üçte ikisi İslami usullere göre taksim edilmek zorundadır. Burada zalimliğin en büyüğünü baba yapmış bir. İki, annenin toparlayıcı olması lazım. Tamam baban cahilce davrandı, İslam'a göre davranmadı. Ben toparlayayım. Oğlum İslam'a göre senin iki alman gerekiyor, kız kardeşinin de bir alması gerekiyor demesi lazım. Anne de toparlayıcı olmamış. Burada tamamını bir kişiye yapmış. Diğer evlatlarından çocuğu kayırmış. Sevgide İslam'a göre sevgide adalet şart değildir. Bazı evladını bazı evladından daha çok sevebilir. Ama taksimde, hukukta eşitlik, adalet şarttır. Çocuklar arasında hukuki ve adalet bir taksim yapmak zorundadır. İslam burada kul hakkı vebalini ortaya koyar. Dolayısıyla burada anneyi görmeme, anneyle bir daha görüşmüyorum, onunla bağlarımı koparttım demeye hakkı yok ama bir kırgınlık olması hakkı var. Kız burada ya da erkek burada hakkına gelindiyse ne yapacak? İslam alimi, miras hukukuna bakan bir hoca, bir İslam alimini alacak, annesinin yanına götürecek. Bak anne, beni dinleme, İslam'ın hükmünü dinle. Bu adamı getirdim, akrabalığım yok, bir şeyim yok. Benden bir kuruş para almayacak. Buraya İslam'ın hükümlerini söylemeye geldi. İster dinle, ister dinleme. Bunu demesi gerekiyor.
Peki burada diyor ki peki baba başını sıkıştığında benim kapıma asla gelme derse ne yapmalı demiş Eda diye bir kardeşimiz de.
Baba o babaysa, o zalim babaysa şey yani baba. Bu taksimi yapmayan
başka burada bir mesele mi bu yok, yani? Şurada yazmış da yorumda. Bir arkadaş, bu arkadaş yorumda yazmış. Yani demiş ki baba esas da şimdi ben de bir babayım. Çocuğum sıkıştığı zaman can feda. Ama bazı babalar biliyorsunuz gaddar oluyor açıkçası. Sevgi göstermiyor falan. Yani başın sıkışınca kapımı çalma demesi abes bir şey bana sorarsanız.
Şimdi orada İshak burada diyor, baba öfkeli, ne kadar öfkeli olsa da geçicidir. Bu candır, kandır, evlattır. Bu tür durumlara biz çok şahit oluyoruz. O gün kızgın ama iki hafta sonra kızgınlığı geçer. Çocuk burada arayı yapmak zorunda. Adımı hep çocuk atacak. İslam'a göre bir fıkıhtan bir kaide vereceğim. Sana olayı çok iyi anlayacaksın. Bir baba meyhaneye gitse ve sarhoş olsa, sızsa meyhanede yere düşse. Çocuk babası bir kafir olsa, putperest olsa, puta tapan bir adam olsa meyhanede sızmış olan babasına gidecek. Babasını sırtına alacak, evine getirecek. Bu kadar kötü bir baba bile olsa onunla bağını kopartamaz. Kalbi kırık olabilir. Ama babasının bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Anne babanın, soruda gelen anne babanın çocuğu üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Çocuğu ölünceye kadar bunların ihtiyaçlarını karşılayacak. İstediği kadar kalbi kırgın olsun. İstediği kadar kapıma gelme desin.
Yani ne olursa olsun Allah-u Teala aile Aileyi,
Kesinlikle
anne
öyle.
babaya
Peygamberden
tazkiye
hemen sonra düşünebiliyor
veriyorum
musun?
orada.
Peygamberden hemen sonra anne, sonra baba. Bak baba anneden sonra geliyor. İslam'a göre anne babadan 3 kat daha değerlidir. Mesele bu. Tabii.
Anne. Hocam şimdi
Dediğin
ağır
gibi rahat
günler
ol.
hocam
Biz
demiş.
dostuz.
Dost biliyorsanız zaten. Şimdi burada bir kardeşimiz demiş ki bunu ben de yaşadım. Ben internette abi çok şeyler gördüğümden dolayı şimdi özellikle şimdi babam yani bu herkese de bir ders olsun. Babam benim namaz kılmam için ortaokul çağında 50 lira verirdi. Bugünün 50 lirası haftada. Tabii ben hikaye babamı gördüm abdestsiz namaz kılma falan yani para. Ondan sonra öyle. Şimdi ama su yolunu bulur gerçek büyük bir atasözü. Tamam mı abi? Kan çekiyor yani. Biz zaman ilerledi. Kendimiz
Elhamdülillah.
başladık Allah kabul ederse. Şimdi ben burada işte din düşmanlarıyla olan savaşımı da biliyorsunuz yani internette. Ben şunu gördüm çevrede. Çocuklarını zorla şeye gönderenler böyle dini zorla, zorlayıcı şekilde yani sevgi, peygamber sevgisini, hoşgörüsünü, Allah'ın hoşgörüsünü, sevgisini göstermeden direkt ben sen bunu öğreneceksin diye Kur'an kurslarına açık konuşuyorum veya imam hatiplere gönderen birçok insanın abi çok net söylüyorum çevremde olduğu için ateist, deist bilmem ne olduğunu gördüm ben tamam mı? Yani Cübbeli Ahmet Hoca da bundan bahsediyor tamam mı? Şimdi şey diyor ki arkadaş burada rüşveti ateistler günümüzde çoğaldı malum bir ateist de Allah'ın varlığını nasıl açıklar diye güzel soru sormuş. Şimdi ben tabii orada ya şimdi mesela biz bazen zaman zaman videoda şey yapıyor kimse zaten biliyorsunuz beni de inancımı sorgulayamaz. Yani Allah-u Teala insanlar Peygamber Efendimiz'in hoşgörüsünden önce İslam'ın zorlukları ve katilerini göstermeye çalışıyor. Halbuki İslam, Peygamber Efendimiz yani adam torununa sevgi göstermiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz'in namaz kılarken sırtındaydı torunlar. Anladınız mı? Ben buradaki hoşgörüden bahsediyorum. Hani birçok kişinin zorla böyle İmam Hatip'e gönderilmesi, sıkmasından dolayı kaynaklanan birçok şeyi gördüm. Burada da arkadaş demiş ki, iki soruyu birleştirdim o yüzden. Şeyde ateistler diyor, günümüzde çoğaldı malum bir ateist de Allah'ın varlığını nasıl açıklar diyor bir
Şimdi
ateist.
Kur'an'a inanmadıkları için, Muhammed Aleyhisselam'a inanmadıkları için bunlara bilimsel delillerle gitmek lazım. Ateistlere Kur'an'daki bilimsel delilleri anlattığım onlarca videolarım var. Bunları araştırabilirler. Ben burada sadece bir tane delil söyleyeceğim kardeşime. Gök bilimcilere baktığımız zaman, bilim insanlarına baktığımız zaman, gök hareketlerini, dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisini araştıran bilim insanlarına baktığımız zaman, dünyada sadece yaşamın, bu galaksi içinde sadece dünyada olabilmesinin çok hassas dengelerle, çok hassas hesaplamalarla olduğunu ortaya koymuşlardır. Hassas dengelerden en ufak bir tanesi milim şaşsa dünyada yaşam biter. Basit bir örnek. Tabii ki.
Yağmur gibi.
Basit bir
Yağmur
örnek.
gibi.
Mesela Jüpiter'i. Galaksinin içinden Jüpiter'i çekip alsanız dünyada yaşam bitiyor. Kim kütleleri, kütle çekimleri, gezegenler arasındaki kütle çekimleri dünyanın bulunduğu o yörünge içinde rahat bir şekilde akmasını sağlıyor. O gezegenlerden en ufağını bir Neptün'ü bile çekip alsan ya da Ay'ı biraz dünyaya yaklaştırsan ya da Güneş'i biraz dünyadan uzaklaştırsan bu hassas dengeyi bozmuş olursun ve dünyada yaşam biter. Bunu asla bir tesadüfle açıklayamazsın. Ateizmin yumuşak karnı tesadüftür. Bütün bu sistematik milimetrik hesaplamaları tesadüfe bağlar. Bir patlama oldu, her şey tesadüfen oluştu, hayat tesadüfen oluştu, insan tesadüfen oluştu derler. Bu onların en zayıf noktası. Bu mümkün değil. Evinin önünde bir binayı patlattıkları zaman o bina bir villaya dönüşmüyor. Yok oluyor. Depremde binlerce binayı
Evet.
patlattılar. Hani o arasından bir BMW'ye dönüşen bina gördün mü? Arasından villaya dönüşen bir bina gördün mü? Hepsi paramparça oluyor. Kullanılmaz molozlar haline geliyor. Şimdi Allah Teala Kur'an'da 14 asır önce okuma yazma bilmeyen ve koyun çobanı olan bir insana, Muhammed Aleyhisselam'a bir bilgi veriyor. Göklerle yerler birleşikti, biz onları ayırdık. Şimdi bilim bir patlamayla her şeyin ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Allahü Teala 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insana bu bilgiyi vermiş. Sorun basittir. Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir insan bunu hangi kitapta okuyacak da bize bu bilimsel gerçeği, milyon sene önce olmuş olan bilimsel gerçeği yani bir patlamayla her şeyin ortaya çıktığını anlatabilecek. Bunu nasıl yapabilecek? Bu ancak bu işi yapan zatın bu peygambere bildirmesiyle olur. Buna da vahiy denir. Allah peygamber olarak Muhammed Aleyhisselam'ı seçmiştir. Ve Yasin suresi bunu şöyle açıklar. Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesab ile akıp gitmektedir. Biz güneşi ve ayı bir hesab ile oraya koyduk diyor Allah Teala. Bunlar diyor ki kendi kendine oldu. Orada olayı sahiplenen bir zat var. Ateistler diyor ki sahiplenen hiç kimse yok. Kendi kendine oldu. Bu kadar ince hesaplamaları yapan bir zat olmazsa İnanç olamaz. Yaşam olamaz. Dünyada hayat olamaz. Hadise budur. En basit tanımlaması budur. Sorunun başına geleyim ben. Zorlamam olayını konuşmamız lazım. Birkaç kelime etmeme müsaade et.
Evet.
Şimdi zorlama olayı iki
Tabii
mesele,
hocam.
iki kademelidir. Birinci zorlama, disipline zorlama. Sevgiye zorlama ile bu iş olmaz. Sevgiye zorladığın zaman antipatik olur. Adam İslam'dan soğur. Ateistler, deistler, Kur'an kurslarından kaçan bir sürü insan var. Bunlar sevgi saldırıya zorlamışlar. Sevmek zorundasın. Hayır, sevmek zorunda kılma onu. Sen disiplinli olmak zorundasın de. Disiplinli olmaya zorlarsan başarı disiplinin aşığıdır. Disiplinli olursa bir insan başarılı olur. Disiplinsizse ne kadar yetenekli olursa olsun asla başarılı olmaz. Rahmetli babam 7 yaşında beni zorla Kur'an kursuna gönderdi. Zorla. Ve bu adam bir hafta, iki hafta zorla Kur'an kursuna gitti. Ama o disiplin, o sistemli ve dakik olma durumu kalbime Kur'an aşkını verdi. O Kur'an aşkı aldı beni bugün bir İslam alim, bir İslam davetçisi, bir hoca, bir din adamı yaptı. Ve bugün yüz binlerce, milyonlarca insana hitap ediyoruz. Her gün yüzlerce insandan hidayet mesajı alıyoruz. O ateistler var ya, bana hidayet mesajları atıyor. Hocam Kur'an kursuna gittim, hocadan dayak yedim, ateist oldum. Senin ateizm hakkındaki sohbetlerini izledim, tekrar Müslüman oldum. Bak bu da zorla.
Ben de bunu anlatmaya
çalışıyorum. Ama babam beni sevmeye zorlamadı. Babam beni disipline zorladı. İki hafta sonra kalbime Kur'an'ın sevgisi, İslam'ın sevgisi indi. Bu sefer ben babamı zorlamaya başladım. Baba, iki saat az çalışayım dükkanda. Müsaade et, Kur'an kursuna gideyim. 7-8 saat bir eğitim alman lazım dedim. Ve bugün insanlara bu dini anlatabiliyorsam en büyük müsebbibi rahmetli babacığımdır. Allah ondan razı olsun. Mesele budur İshak.
Allah razı olsun. Şimdi bir tanesinin de sorusunu ben cevaplayayım. Demiş ki bana, İshak abi çok iyi birisi. Adamsın da Kemalistsin demiş, tamam mı? Şimdi ben de onu açıklayayım da. Şimdi sevgili kardeşim, benim inancıma göre vefat etmiş bir insanın arkasından hakaret etmek, küfür etmek, şu bu günah. Şimdi bu ülkeyi, ben Kemalist bir adam değilim. Ben Atatürkçü bir adamım. Şöyle bir Atatürkçü bir adamım. Benim ülkemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş bir komutan. İyi bir komutan. İyi bir siyasetçi değil. Bak onu söyleyeyim size. Onun için Cumhurbaşkanlığında yalnız kalmış. Kendini alkole vermiş. Hamdolsa en büyük hayali Cumhurbaşkanı olduğu halde soruyorlar o zaman. Ben 5000 kişilik çete kurup Hatay'ı alacağım diye yalnız bir insan bahsediyorum, hı hı, ki liderler hep yalnızdır. Bana bu ülkeyi kurmuş bir insanda ben, Allah razı olsun, ondan sonra bana böyle bir ülke bırakmış, benim ülkem için savaşmış. Biraz da ben gerçekleri okudum. Hani dini şeylerini katmıyorum abi. Yani adam, yani adam dediğim kişi gerçekten de adam gibi bir komutandan bahsediyorum. Yani ölümüne kadar Hatay için orada yığılıp bayılıyor. Hatay'ı alabilmek için Fransızlarla oyun oynuyor, sonra Fransızlar veriyor falan. Böyle bir insana ben ülkemi kurduğu için Allah razı olsun diyorum. Ama din düşmanı, adamlar gibi bir Atatürkçü değilim ben. Ben Atatürk'ü ülkemin kurucusu ve bir komutan olduğu için seviyorum. Böyle Kemalistlerin dediğiniz din düşmanlığı yapan insanlar gibi değilim. Onun cevabını ona vereyim. İkincisi de ben de şöyle bir şey diyeyim. Yani vefat etmiş, gitmiş bir insana küfür etmek, hakaret etmek bir Müslümana yakışmaz. Günahın sevabı şu anda Allah-u Teala tarafından Allah'la karşı öbür dünyada, doğru değil mi abicim? Ondan sonra iyi bir insansa cennetinde, eğer hataları günahları varsa azabında, böyle bir insan. Bizim de karşılaşacağımız aynı şekilde bir karşılamayla orada. O yüzden yani benim bu Atatürkçü dememin altında şu: ben milliyetçi her şeyden önce, dinden inançlı bir adamım ölümüne. Milliyetçi bir adamım, bayrağım için ölürüm. Tamam mı? O vatanım için ölürüm. Ha ben Atatürkçüyüm, şöyle Atatürkçüyüm, dediğim şekilde Atatürkçüyüm ama. Anladınız mı? Böyle şey değil. Giderim ben Anıtkabir'in oradan geçerken abi, vefat etmiş bir insanın ne ihtiyacı vardı bir Fatiha'ya? Ben Fatiha okurum. Bu kadar. Hani buna da cevap vermiş olayım arkadaşlara. Tavsiyem de o. Şimdi Buhari, bir dakika, bir şey daha var. Hadisleri neden sahih hadis olarak kabul etmiyor diyor. Buhari, Tirmizli ve Müslüm'den gelen hadisleri neden sahih hadis olarak kabul ediyoruz? Peygamberimiz döneminde bile yaşanmamışlar. Ayrıca şahıs sahih hadis nasıl olur? Şüpheli nasıl olur? Biraz karışık yazmış abi. Yani diyor ki sahih hadislerle şüpheli hadisleri nasıl ayırırız diyor. Kısaca onu söylüyor. Nasıl gelmiş?
Senetle ayrılır. Senet ilmini bilmek lazım burada. Ne demek senet? Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan her söz tıpkı Kur'an ayetleri gibi onun hayatındayken kayıt altına alınmıştı, yazılmıştı. Yaz. Bu ağzından doğru olandan başka hiçbir şey çıkmaz diyor sahabiye. Ey Allah Resulü, senin ağzından çıkan sözleri de yazalım mı? Ayet olmamasına rağmen yaz. Bu ağızdan yalan çıkmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadisleri sahabe efendilerimiz tarafından tıpkı Kur'an ayetleri gibi kayda alınmıştır. Peki nasıl bu zamana kadar gelmiştir? Muhammed Aleyhisselam'dan olup olmadığı nasıl anlaşılır? Senet ilmine bakmak lazım. Yani bu hadis rivayetini kimler bize rivayet etmiş? Hadis rivayeti Muhammed Aleyhisselam'dan İmam Ali'ye geldi. İmam Ali'den geldi Abdullah İbni Mesud'a. Abdullah İbni Mesud'dan Hammad İbni Süleyman'a. Hammad'dan geldi talebesi Ebu Hanife İmam Azam'a. Bizim imamımıza geldi. Oradan da İmam Tirmizi'yi aldı, bunu kitabına kaydı. Bak şimdi 5 insan saydım. Muhammed Aleyhisselam'dan Tirmizi'ye gelinceye kadar 5 insan. Buna senet denir. Bu senedin içindeki insanlara bakılır. Orada kardeşimiz demiş ki sahih mi, zayıf mı, nasıl anlaşılır? Senedin içindeki insanlara bakılır. Evet. Bu insanlar içinden herhangi bir tanesinde unutkanlık görüldü mü? Açıktan günah işleme görüldü mü? Görülmediyse bu senede bu hadise sahih hadis denir. Kur'an ayeti gibi iman etmek zorundasın. Bu senet zinciri içinde bir tane insan, o 5 kişiden sadece bir tanesi unutkanlığı görüldü öldüyse ya da açıktan bir gıybet yaptığı görüldüyse. Bu senet zincirine zayıf hadis denir. Bak diğer dört tanesi çok sağlam olmasına rağmen İshak bir tanesinde bile unutkanlık ya da açıktan günah işleme görülürse buna zayıf hadis denir. İşte bu zincire, bu senede bakılır. Hadis sahih mi değil mi oradan anlaşılır. Dolayısıyla İmam Tirmizi Muhammed Aleyhisselam'ı görmedi ama ondan önce gelen Ebu Hanife'yi gördü. Ondan önce Ebu Hanife hocası Hammad'ı gördü. Hammad Abdullah İbni Mesud'u gördü. O da İmam Ali'yi gördü. Buna zincir denir. Bu zincir varken tıpkı Kur'an ayeti gibi bu zincirin olduğu hadis-i şerife inanmak her Müslüman olarak üzerimize vazifedir.
Bir de hocam şimdi inanır inanmaz. Tamam, Nil Nehri'nin cennetten geldiği gibi. Ondan sonra isteyen inanır, isteyen inanmaz. Bazı şeyler sırrı. Tabii büyük Allah dostları zamanım geçmiş zamanlarda şöyle mektubat mıydı? Böyle, sevgili babam bana söylemişti bir şeyden. Oğlum dedi, bazı çok büyük Allah dostları birebir bazı hadisleri Peygamber Efendimiz'i görerek sormuştu işte.
Tabii.
Yani onların
Tabii
o
tabii tabii.
maneviyatta birbirlerini görme şeylerinden. Yani onu hani şimdi buradaki arkadaşlar tabii bu işin tam bizi ben hoca değilim ama çok kitap okudum, bir şeyleri gördüm. İşte babamdan da şey yaptığım için. Ondan dolayı 4000 tane hadisi birebir onaylamış mıydı dedi. Çok zaman geçti. Yoksa sahte hadisi ayırmış mıydı? Öyle bir şey söylemişti babam bana. Geçmiş o büyük evliyalardan. Demek ki şey de olabiliyor, kendisine de sorulabiliyor
Tabii
yani.
tabii
Bu
tabii
artık
tabii, tabii
makam
doğru.
meselesi. Doğru
Mana
değil mi?
ehli velilerden Muhammed Aleyhisselam'la görüşebilen zatlar vardır. Bazısı rüyada görüşür, bazısı yakaza halinde görüşebilir. Ve bazı hadis-i şerifleri sorabilir. Ey Allah Resulü, hakikaten böyle bir söz söyledim mi? Muhammed Aleyhisselam bazen rüyasına girer, evet bu benim söylediğim bir sözdür der. Bazen der ki hayır, bu benim adıma uydurulmuş bir yalandır. Kim benim adıma bir yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın.
Hocam şimdi yakazadan FETÖ'ye geçeceğim ben şimdi. Şimdi yakaza nedir? Çünkü şu yakazayı ben çok geç öğrendim. 15 Temmuz öncesinde biz o yakazaları yani FETÖ'nün Pensilvanya'daki hesaplarını hackledikten sonra darbenin bu şekilde plan ve projede yapıldığını öğrendik. Çünkü birbirlerine Dumankaya'ya, cezaevine gönderdiğinde bile yakazadan bahsediyor. Yakazada ben şunları gördüm. Ben ondan sonra devamını getireyim istiyorsanız. Yakaza nedir? Bir arkadaşlar
Şimdi
öğrenmiş olur.
Kişi rüyadayken mana aleminden bazı temsiller görür. Vefat etmiş olan peygamberleri, velileri bazen görebilir. Kişinin kalbinin temizliğine bağlı olarak Allah bu yansımaları gönderebilir. Bazılarında çok az insana da şu nasip olur. Rüyada görmek çok insana nasip olur. Ama bazılarına şu anda seninle konuşuyormuşum gibi karşısına bir velinin sureti, vefat etmiş dedesinin sureti ya da Muhammed Aleyhisselam'ın sureti gelir ve konuşmaya başlar. Buna yakaza hali denir. Şimdi bahsettiğin terör örgütünün başındaki şahıs, ben peygamberle görüştüm, ben falanca zatla görüştüm, ben Bediüzzaman'la görüştüm, bana şunu söyledi diye birçok böyle haber ortaya koymuştur. Böyle insanlar ortaya çıktığında, bu haberleri söylediğinde istediği, bizler istediği şeye bakılır. Kur'an ve sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? Şimdi adam diyor ki yakaza halinde peygamberimizi gördüm, darbe yapsınlar dedi. Adamlar tankları aldı, çıkarttı, arabalarla tankların üzerinden geçti. Bir yaşındaki bebekleri öldürdüler.
Tankların
Tanklarla arabaların
arabalar
üzerinden geçti. Bir yaşındaki
öldürdüler.
bebeği öldürdüler. Yüzlerce insanımızı şehit ettiler. Binlerce gazimiz var İshak. Ve bu adamın bir emrine, ben peygamberimizi gördüm, bana böyle söyledi. Türkçe olimpiyatlarından çok razı olduğunu söyledi. Türkçe olimpiyatlarında yarı çıplak kızlar erkeklerle el ele tutuşuyor. Bize manzara keyfi yaşatmaya çalışıyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselam buraya gidecek ve buradan razı olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu adamın söylediği yakaza kim dahil olmuştur? Yakazaya kafir cinler dahil olabilir. Şeytanlar dahil olabilir. Yani adam
ona
peygamberle görüştüğünü düşünüyor. Halbuki o peygamber değil, bir şeytan.
Yok, o peygamberle görüştüğünü değil. Şimdi bildiğimizi konuşursak, duyduğumuzu konuşmazsak insanlardan yanılmayız hocam. Şimdi ben resmi ya da gayri resmi FETÖ terör örgütüyle mücadele etmiş. 2013 yılında FETÖ'cü savcılarca devlet elemanı olarak yargılanmış bir insan. Yani ben mücadelemi bilen biliyor. Şimdi bu mücadelede o kadar çok belge ve bilgi ele geçirdik ki biz. Yani ben şaşırdım kaldım. Yakazayı bir, onu açıklayacağım. İkincisi cennetten kovulan şeytandan bahsedeceğim. Yani olayın büyüklüğünü anlamaları için arkadaşlarım. Şimdi bizim 2015 yılında ben darbeyi birebir yazdım. Korkusuzmedya.com'da darbenin olacağını, işte o zamanın başbakanımızın, cumhurbaşkanımızın nasıl yargılanacağını tek tek yazdım. Bunların arasındaki iletişim tek baylok üzerinden değildi. Bu yakaza muhabbetinden geliyordu. Şimdi birbirlerine yazdıkları 2015'in sonunda şu var. Dumankaya'ya biliyorsunuz o inşaatçı olduğunu. İşte Halit bin Velid ordularıyla Ankara'nın yanına, yakınına geliyor. Neresi bu? Bu darbenin yapıldığı esas da yer. Ondan sonra yeşil şeyler, özür dilerim, yeşil bilmem neliler işte Cumhurbaşkanından için şu anda ismini söylemek istemiyorum, ağır hakaret, onu gözaltına alıyor, asıyor ve bir şeyler işte melek gibi gösteriyor, Ankara'yı bombaladığını söylüyor. Tamam mı? Benim elimdeki resmi evraklardan en ufak bir şeyini söylemek istiyorum. Yani bunlar birbirlerine esasla darbeyi bu şekilde haber verdiler. Yani hazır olur. Çünkü birebir burada Kazan'dan Ankara'nın bombalamak, bakın Halit Bin Veli evet. İstanbul'dan geliyor. Tamam mı? Kazan'ın oraya. Orada çadırını kuruyor. Ashab-ı kiram orada ve ondan sonra uçan bir şeyler Ankara'yı bombalıyor. İşte Cumhurbaşkanı esir alıyorlar, bilmem askerler, özel kuvvetler. Ama bunlar o kadar güzel anlatılmış ki abi. Yani ben ilk o zamanlar anlayamadım. Ya kaza ne, rüya ne falan. Neyse biz bunları devlete verdik. Şimdi ikinci meseleye gelince, üç mesele var. İkinci meseleye gelince burada siz dediniz ki cinler. Ben şunu size net olarak söyleyeyim. Ne dedim? Bildiğimi konuşurum, duyduğumu konuşmam. FETÖ terör örgütünün lideri Feytullah Gülen denen kişi direkt söylüyorum size. Çünkü biz onların her şeyini aldık. Bizde 50 bin belge vardı. Hani okumaktan gözlerim bozuldu. Bu yeteneğini, insanları etkileme yeteneği, bazı çocuklara şifa verme yeteneği, geçmiş sporculara geri gidelim. Yani biz bugünü bahsetmiyoruz. 2000'leri iyi düşünün. Bu yeteneğini birebir olarak cennetten kovulmuş şeytanla konuştuğunu birebir biliyorum.
Bu konuda belgeler falan okudun mu sen? Subhanallah.
Okudum tabii. Çok şey var. Bildiğim söyleyemem. Çünkü biz şimdi FETÖ terör örgütüyle resmi görev yaptıktan sonra gayri resmi, resmi bilmem neyse, her neyse, biz şunu söylemiştik. Açık net söyleyeceğim bunu. FETÖ'cüler herkes tutuklanır diye düşünüyorduk. Herkes de böyle. Çok güçlüler. FETÖ ve NATO, tamam mı, yan yana. Bugün Henry Barkey'den, bizim elimizde o kadar çok belge bilgi var ki seçim sonrasında neler olacak, yani neler neler, seçimin hemen ertesi gibi. Henry Barkey denen bir adam var, CIA ajanı, adalarda bizzat o gün darbeyi yöneten, otelde kalan vatandaş. Biz onu bile hackledik, onun belgeleri var, bile var. Düşünün yani gittiğin şeyinde. Şimdi bu şeytanın, yani şeytan dediğimiz, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben cennetten kovulan şeytandan bahsediyorum. Yani o artık en büyüğü ne, siz bilirsiniz onu. Ondan bile bilgi aldığına dair bizim elimizde belgeler var. Şimdi burada şu var. Bizim milletimiz ve toplumumuz çok unutkan bir toplum. Ve biz çok artist insanlarız ha. Biz çok küçümseriz. Amerika salla, biz onları yok ederiz falan. Ya nereye sallıyorsun? Amerika'ya gittik, gördük kardeşim, yine adamların CIA'cı tarafından yargılanan bir adamım. Lan kardeşim 3 günde alt üst eder. Sen çünkü kendin bir teknolojinin her şeyini eline al da ondan sonra artist ya. Şimdi biz bu düşmanlarımızı küçümseme yüzünden, tamam mı, başımıza gelmedik hiçbir şey yok. Yunanistan 2 günde alırız. Nereye alıyorsun ya? Yani bırak bu hikayeler. Ha Yunanistan'a şu, bu benim projem. 2 günde alırsınız. Bak bu benim projem abi. Ne yaparsın? Suriyeli kardeşlerimize kapıyı açarsın. Ondan sonra Suriye ordusunun içerisinden bir 20-30 bin silahlıyı koyarsın içerisine abi, devlet olarak. Dersin ki kardeş ben kapılar açtım, git arkasından girersin. 3 milyon 4 milyon Suriyeli oraya gitse, içinden de şeye giden, Azerbaycan'a giden Suriye ordumuzdan 50 bin kişiyi koysan alırsın. Bu şey yetenek meselesidir, tamam mı? Çünkü biz kapıyı açtığımızda tek 5 milyon Suriyeli gitmez. Bak ben size iddia ediyorum, 15-20 milyon tane kaçar, hain çok çünkü ülkemizde, anladınız mı? Ülkeyi satacaklar falan. Şimdi hani şeye geldim, bu FETÖ muhabbetine. Şimdi burada bir sorunda da, yani şöyle bir şey, sizde uğraşan bir arkadaşım vardı benim. İsmini unuttum. Bu işte FETÖ neydi onun adı ya? Bu çok saçma bir şey
Süleyman
ya. Ben
Yasin,
biliyorum.
FETÖ ile
mücadele merkez. Yasin. Ben, şimdi bu Yasin'i ben geçen gün aradım. Kardeşim dedim. Siber istihbaratçı benim. Tamam mı? Sen, şimdi dedim Yasin, bak dedim, sen çok iyi bir insansın ama sen bu işlere başlamadan önce izliyorsa da aynısını söyledim. Sana dedim ki dedim, bu işlere girersen kelle gider. Çünkü bu işler şöyle, biri gelir sana sahte belge verir. Bu 15 Temmuz'dan da sonra oldu. FETÖ'cüler sahte belge verdiler abi. Halbuki FETÖ'cüler diye vermediler. Gerçek FETÖ ile uğraşan adamların belgelerini bunlar FETÖ'cü diye verdiler, tamam mı? Hani bu karşında CIA yapılanmasından bahsediyorum. Sen kimsin dedim ya, girme bu işlere. Kardeşim sen Mekke Medine'ye diyordum. İnsan götürüyorsun, ticari. İyi de bir insan. Bak bak, kötü demiyorum. Bak iyi bir insan. Ama dedim bak, Kerem Hoca'ya böyle diyorsun, bu bir iftiradır. Kardeşim ben FETÖ'yle mücadele eden adamım lan. Adamı dedim biliyoruz yani. Biz konuşmadan önce inceliyoruz kardeşim falan. Ya abi ben dedi bıraktım bu işleri falan fıstık. Dedim ki bırak zaten. Senin işin çok farklı bir olay. Şimdi ben ondan dolayı abi, Kerem Hoca'ya FETÖ'cü diyorlar. Neden bunlar diyorlar demişler de. Ben de senden önce Yasin'i çok uyardım. Anladın mı? Çünkü bak abicim, İftira Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bizim milletimizi o yüzden çok şey yapıyorum yani çok günahları ufacık bir şey zannediyorlar. Tamam mı?
Evet.
İftira dağları eritir diyor. Dağları eritebilecek bir üzüntü ve güçlükten. Bunu Kur'an'da diyorsun ve bir insana iftira atıyorsun. Yanlış bir şey. Herkese söylüyorum. Bizi izleyen herkese. Birisine iftira atıyorsanız kardeşim Kur'an'ı okuyun. Dağları eritecek bir şekilde bir yükten bahsediyor iftirayı. Ona göre. Yani bana ben sadece şunu söylüyorum. Bizim başımıza da geldi. Ben dedim ki Allah'ım evlatlarından bulsun. Dağıldılar gittiler. Ben anlattım sana Peygamber Efendimiz falan. Hatırlıyorsun değil mi? Dağıldılar. Çocuğu öldü. Ve ben tek dua ettim. Rabbim onları imansız al yanına ve onlara çocukların ölümünü göster dedim. Bak net söylüyorum. Bu benim çünkü benim 7 yaşındaki çocuğumu Kandil'e gönderen, okulunu veren adama ben böyle de beddua ederim. Şimdi insanlara herkes önüne gelene bu sanal alemde iftira atıyor. Zannediyor ki çok basit ve yalan gibi. Yani yalan da büyük de ben örnek veriyorum. Yalan gibi zannediyor. İftira çok büyük günahlardan bir tanesi. Bu konuda hocam
şimdi Süleyman Yasin diye bir gazeteciden bahsettin sen. Bu şahıs
isim söyleme,
benimle görüşmek istedi. Bu FETÖ ile alakalı. Benim yaptığım çok reddiye videosu olduğu için 40'tan fazla video yaptım FETÖ ile alakalı. Benimle görüşmek istedi. Fakat 1-2 videosuna ben baktım bu şahsın. Çok dengeli değil, dengesiz bir konuşmalar yaptığı için ben dedim görüşmek istemiyorum kardeşim. Benim talebelerime ulaşmış. Talebelerime görüşmek istemiyorum dedikten hemen sonra benim hakkımda Kerem Önder FETÖ'ye açıktan destek veriyor. FETÖ'cü falan diye haberler yapmaya başlamış. Ondan sonra bana Instagram hesabını gönderdiler. Oradan benim hakkımda yaptığı paylaşımları falan gördüm. İşte Sözler Köşkü'ndeki kardeşlerim beni röportaja çağırıyor. Onların sorularını cevaplıyorum. İşte diğer...
Evet. Onlarla ilgili de FETÖ'cü falan diye bir muhabbet olmuş.
Aralarında bir sıkıntı olabilir ben bilmiyorum. Evet. Fakat beni İslam'ı öğrenmek, İslam'a dair suallerini sormak için ateistler çağırsa gider cevaplarım. Eşcinsellerle ben görüşüyorum. Eşcinseller beni çağırıyor. Sorularını cevaplıyorum. Aradan döndürdüğüm bir iki tane oldu elhamdülillah. Allah Teala hepsine nasip etsin dönmeye. Hidayet nasip etsin. Ama yani bir ilim adamı kendisini ilmi olarak çağıran kim varsa onun ayağına gider. Kaldı ki ben bu gençlik yapılanmalarının FETÖ'yle şu anda bir ilişkiler olduğuna da inanmıyorum. İnanmış olsam zaten röportaja gitmem. Şimdi bu şahıs da kendisi ses kayıtlarında FETÖ'nün mahrem konuşmalarında, mahrem toplantılarında bizzat bulunduğunu söyleyen bir adam. Ses kaydını yayınladım. Video yaptılar bizim kardeşler onun hakkında. 15-20 dakikalık bir video. Süleyman Yasin Akdeniz ifşa oldu diye bir video. Herkes seyretsin. Bu videoda adamın ses kaydı var. Onların mahrem toplantılarını ben bulunmadım. Hiçbir toplantılarını bilmiyorum. Hiçbirisini de tanımıyorum içeriden. Bu adam mahrem toplantılarında bulunmuş ve FETÖ'cü ben oluyorum. Bu adam FETÖ'cü olmuyor. FETÖ'cülerin en kritik taktiği, bunu sen en iyisini sen bilirsin. En keskin, en kritik taktiği şudur. FETÖ'cü olmayanlara FETÖ'cü iftirası atıp kendi arkadaşlarını koruma, hedef saptırma. Bu adamın da yaptığı bu. FETÖ'ye benim 40'tan fazla reddiye videom var. Sözünü unutma lütfen. 40'tan fazla reddiye videosunu ben yapmışım. FETÖ'cü ben oluyorum. Bir de bir iftira daha atmış bana. Vatikan'la işbirliği ortaya çıktı. Benim hakkımda. Vatikan'la işbirliği. Allah'tan kork ya. Vatikan'a, İshak, bu ülkede Vatikan'a benim kadar reddiye videosu çeken bir adam yok. Bak 30'dan fazla videom var Vatikan. Sadece Vatikan başlığı. Böyle bir adama nasıl Vatikan'la işbirliği yaptı diyebilirsin ya. İftira atmak bu kadar kolay mı ya?
Ya ben işte diyorum ki insanları yani hani bir şeyi netleştirmeden bak şimdi abi biz binlerce belgeyle geçirdik tamam mı? Yemin ediyorum bütün arkadaşlarıma şunu söyledim noktasına dokunmayın yazışmaları vebalini ödeyemez. Biz baktık adam gerçekten FETÖ'cü mu? Tamam FETÖ'cü. Maili bu yazışmaları Twitter'da bu aynısını koy. Yani
sen oynamaya ufacık bir denge varsa orada kul hakkı oluyor. Ufacık bir oynama bile yapsan kul hakkı olur.
Tabii ya. Abicam şimdi birisine FETÖ'cü diyorlar eskiden FETÖ'cü. Bu tanınan birisi hem de üst düzeyi tamam mı? Şimdi biz de FETÖ'nün imamlarını hacklediğimizde bu 17-25 Aralık'tan sonra dönmüş. Tamam mı? Cumhurbaşkanının yakın taraf. Birisi ismini söylemiyorum ama büyüklerden birisinden bahsediyorum. Şimdi herkes ona FETÖ'cü diyor ama adam dönmüş. Ama şurada şu yazıyı okumuştum ben. Hiç unutmuyorum bak o zaman okumuşum Allah'tan akıllı bir adam olduğuma inanıyorum. Zaman geçmiş olsa. Adama şunu yazıyorlar. Hocam hocası işte hani artık ne diyorlarsa FETÖ'den dolayı. Sizi affetmiyor. Tamam mı? Adam bunlara cevap vermiyor. Dönmüş. Öbür dünyada sana şefaat etmeyeceğini söylüyor.
Buna şefaat edecek.
Tamam mı? Şimdi bu adama. O da hiç tınlamıyor. Tamam mı? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra bu adama FETÖ'cü dediler. Biz hiç karışmadık. Hani söylemiyorum bile ismini. İşte FETÖ. Tamam zamanında işte o ilk 17-25 Aralık'ta önceki adamlardan sonra sonra dönenler diyor. Ben sonra dönen falan demiyorum. Ben hiçbir zaman dönmedim, hep uğraştım. Şimdi burada ben şunu yapabilir miyim? Yaparım. Aa, bu FETÖ'cüydü. Bak yazışmaları, ama adam karşıya cevap vermiyor. Yani defol git diyor. Şimdi burada abi birine FETÖ'cü demek. Ondan sonra şu, yani şöyle bir şey. Adamın hiçbir FETÖ'yle, hoca olsun, hacı olsun, devlet memuru olsun. Tamam mı? Yani FETÖ'cü olmayan birisi sana ya FETÖ'cüdür demek çok büyük bir günah. Çok büyük bir vebal gene. Şimdi bizim insanoğlu, ben internette görüyorum. Ya neler dönüyor hocam? Bu iftira yüzünden. İftira çok kötü bir şey. Allah korusun. Yani bize birisi geliyor. Diyor ki benim diyor karımla aramı bozan birisi var diyor. Ama neler yazıyor? Özel hayat yazıyor. Bilmem ne yazıyor. İyi dinleyin arkadaşlar sizden. Abi tabii biz bu işlere normalde hiç girmeyiz. Ama bir bakıyoruz ki koca da çıldırmış. Diyor ki kocasına. Seni diyor kocasına yazıyor. Karın seni aldatıyor diyor. Bak buralara buralara gidiyor falan. İçten birisi. Abi kocasının kız kardeşi çıkıyor ya bunu yapan. Ya daha neler söylüyor. Bu en ufak benim gördüğüm şeyler. En ufak. Yani o kadar çok iğrenç şeyler görüyorsun ki ve insanların ya gerçekten
kesinlikle
cehennem iyi ki var diyorum. İyi ki var. Yani şöyle etrafa bakalım. Allah bizi korusun. Hani insan kendinden bile korkuyor. Ben hep Allah-u Teala'ya dualarımda Rabbim benden vazgeçme. 7 milyar tane kulum var diyorum. Şimdi hani ama gerçekten diyor ya bakıyorsun gayrimüslimin teki abi Müslüman olmuş, dövmeli evliya almış, abi senin yerine bir yeri değiştirse beni en çok korktuğum odur. Yani Rabbim benden vazgeçme diye dua ediyorum ben. Yani en büyük duam budur. Şimdi onları falan gördüğün zaman abi ya gerçekten şimdi biz 80 milyonuz ama ya Önder hocam ya Allah yani büyük sevmiyor yarısından çoğu bitmiş ya. Yani bu şu bize günde 1000 tane DM geliyor.
Tabii. Durum yani kötü. Durum kötü.
Falan. Yani durum çok kötü. Yani insanlar sadece İslam dinini namaz kılmak, tamam mı, oruç tutmak onlar falan zannediyor. Gerisi diyor boş. Hani iftira atarım, onun arasını bozarım, buna bunu yaparım, işte bilmem ne yaparım. Şimdi hani adam alkol içiyor. Görüyoruz. Biraz önce bir tane şey yayınladık. Video yayınladık. Bir kız şeye gidiyor. Diskoteye gidiyor. Alkol alırken arkasından hemen o bir ilaç var. İsmini söyleyeyim. Onu çaktırmadan içkisine atıyorlar. Onu hani bayılma üzerine erkek arkadaşının üstüne arabayı atıyor, götürecekler. Yani ya satacaklar ya böbreklerini alacaklar. Bilmem ne. Bunlar da oluyor. Şimdi bizim evliya olan sevgili arkadaşlarımız var. DM'lerde sevgiler çubuklattık falan zannediyorlar kendilerine. Tamam mı? Allah böyle işte diyor alkış işte alkol almış, şunu almış, bunu almış, kadını o yapmış falan fıstık. Kardeşim ya gökyüzünden sen günahsız mı indin? Abi kendini bir geri gel, bir git geriye. Ne kadar günah işledin de tövbe sana gelmedi ki. Bir arkadaşımız döndü abi, ehli sünnet oldu. Görene bu şey, lan dedim kızlarla çok affedersin yatıp kalkan sendin. Ne oldu dedim, tövbe sana mı indi sadece dedim. Hani sen döndün. Şimdi bizim Allah razı olsun. Yani 300-500 bin kişimiz var burada. Yorumlar okuyorum. Hepsi sıfır günah abi. Hiç günah yok adamlarda. Sıfır günah. Hani kafir ediyorlar, cennete sokuyorlar, oradan çıkartıp cehenneme koyuyorlar falan, kabir azabına koyuyorlar falan. Dedim ki lan bizim adamlarımıza helal olsun. Hepsi kutu, kaossuz. Şimdi hani şimdi hepimiz günahkarız abi. Hepimizde günah var. Yani o yüzden abi ya insanların hoşgörüsü lazım. Ben bunu diyorum. İslam'ın hoşgörüsü.
Tabii,
kardeşim
tabii.
Peygamber Efendimiz gibi hoşgörüm de. Yani bizim siz daha çok görüyorsunuzdur. Sizin çevrede de vardır mutlaka. Namaza başlamışlar. Ondan sonra karşı tarafa şimdi hocam ben bir şey dedim. Hani babam bana para verirdi. Ortaokul çocuk yaşında. Ondan sonra namaz kılma yani kıl diye. Ama sonra su yolunu buluyor. Allah-u Teala herkese nasip etsin. Yani ben namaz kılıyorum falan diye övünmüyorum. Ondan değil. Keşke diyorum ki hani şu beyin olsaydı tabii. Ben 7-8 yaşında başlasaydım. Ama bu işte yani Allah diyor mühlet verir diyor biliyorsunuz. Yani Allah zulme müsaade, günaha müsaade eder, zulme müsaade etmez diye bir söz vardır biliyorsunuzdur hocam. Ondan sonra o. Şimdi hocam bir tane arkadaşımız Mustafa Kemal Atatürk'e geldi. Mustafa Kemal Atatürk ve Elmalı Hamdi yazar hakkında düşüncelerini duymak isterim. Kur'an'ı Türkçe mealine çevirmişti. Bir de Peygamber Efendimiz'in zamanında Müslüman tek tipti. Neden daha sonra yüzlerce tarikata ayrıldı, mezhepler çıktı? İslam ve Müslüman tek
değil mi? Şimdi önce soruyor. Mustafa Kemal'i soruyor. Peşinden de Elmalılı Hamdi yazar, İslam alimi.
Evet. Mustafa Kemal Atatürk ve Elmalı Hamdi'den bahsediyor. Yani diyor ki böyle bir şey biliyorsun Türkçe mealini Elmalı Hamdi yaptı ya. Hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Yani hem bu Türkçe meal
Mustafa Kemal hakkında muhtedil bir görüşüm var. Ne Kemalistler gibi onun Tanrı olduğunu
Evet.
kabul ederim. Kemalistler Tanrı olduğunu kabul eden var. Peygamber olduğunu kabul eden var. Tabii ki, tabii ki. Rahat ol.
Şey alabilirim değil mi hocam?
İşte
Şey alabilirim.
Nutuk'un gökten inmiş olan son kitap
Evet.
olduğunu düşünen var. Bu inanışların tamamı şirktir. Bunların hiçbir tanesini kabul
Evet.
etmem. Ne bu akideyi kabul ederim,
Ben
ne
de
de
kabul etmiyorum.
cahil sufilerin Mustafa Kemal aslında insan değildi, Deccal'ın kendisiydi denilen bir akidesini kabul ederim. Bu da bir saçmalıktır. Hayır, Mustafa Kemal ne bir tanrıdır, ne
Evet.
de bir Deccal'dır. Mustafa Kemal bu ülkeye hizmet etmiş olan bir komutandır ve bir siyasetçidir. Komutanlığı çok üst düzeydeydi, bir askeri dehaydı ama siyasetçiliğinde hataları büyüktü. Hataları çoktu, senin de bahsettiğin gibi yalnız bırakıldığı, yalnız kaldığı için, psikolojik olarak çöktüğü için büyük hatalar yaptı. Şimdi yaptığı en büyük doğrulardan bir tanesi ne? Kurtuluş Savaşı, askeri deha olması, ülkeyi kurtarması büyük bir iş. Çok büyük bir hizmet. Büyük sevap. Bunların hemen akabinde ülke bağımsızlığını kazandı. Cumhuriyeti kurdu. Peşinden yaptığı en büyük doğrulardan bir tanesi neydi? Elmalılı Hamdi Yazır'a bu halk, lisanını değiştirdik bu halkın. Arapça veya Osmanlıca biliyordu ama şimdi biz lisanı değiştirdik, Türkçe yaptık. Bu halk bu Kur'an'ı okuduğu zaman anlayabilsin diye sen bu Kur'an'ın mealini yapacaksın, Türkçe mealini yapacaksın dedi. Elmalılı Hamdi Yazır'a vazife verdi. Hemen başka bir İslam alimine de Buhari, dünyada en çok rağbet edilen hadis kitabı hangi kitaptır? En sayı hadis kitabı İmam Buhari'nin hadis eseridir. Hemen bunu dedi, Türkçe tercüme edeceksin ve bu halkın okuyup anlayabilmesi ve dini inanışlarını kuvvetli bir şekilde yaşayabilmesi için bunları onlara dağıtacağız. Bu Mustafa Kemal'in yaptığı en büyük doğrulardan iki tanesiydi. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e bakışımız budur. Yalnız orada ikinci bir sual daha sormuş. Yani Peygamberimiz zamanında din birdi, sonra neden mezhepler falan çıktı?
Tek.
İslam tek değil mi? Hayır. Muhammed Aleyhisselam herhangi bir insanın bir suali olduğu zaman, zaten orada vahiy alan bir peygamber var. Herhangi bir suali olduğu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam'a gider, sualini sorar. Efendimiz Aleyhisselam da bunun sualini cevaplardı. Ama Muhammed Aleyhisselam bir ölümlü, bir tanrı değil, bir ilah değil. Dolayısıyla öldü. Öldükten sonra aynı meselelerde, aynı ayet ya da hadislerde farklı görüşler ortaya çıkmaya başladı. 100 bin, 120 bin insan varken milyona çıktı insan sayısı. Sadece Arabistan'da Müslümanlar varken çok farklı ülkelere dağıldılar. Dünyayı fethetmeye başladılar. Dolayısıyla aynı hadis-i şerifte 3 farklı mana veren 3 İslam alimi ortaya çıkabildi. Farklılıklar buradan ortaya çıktı. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatında 20 tane müçtehit vardı diyor İslam alimleri. 20 mutlak müçtehit. Ama bunlardan sadece 4 tanesinin fıkıh içtihatları kitaplara kaydedildi. Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik. Dolayısıyla bu 4 mezhep aralarındaki itikat meselesini küçük farklar. Şafiiler Allahu Ekber dediğinde rükûya gideceği zaman ellerini kaldırır. Allahu Ekber. Biz Hanefiler ellerimizi kaldırmayız. Direkt rükûya gideriz. Bunun gibi küçük farklar. Peki bu farklar nereden geliyor İshak? Bu farklar iki ayrı hadis-i şeriften geliyor. Bir hadisi rivayet eden alim, o hadisi delil olarak kendisine alan alim Ebu Hanife, Muhammed Aleyhisselam'ın rükûya giderken elini kaldırmadığını görmüş sahabeden. O hadiste elini kaldırmadığını söylüyor. İmam Şafii ise başka bir hadisi daha kuvvetli bulduğu için Muhammed Aleyhisselam rükûya gittiğinde de rükûdan kalktığında da ellerini kaldırırdı hadisini delil olarak alıyor ve bu konuda içtihat veriyor. Fıkhi hükmünü böyle veriyor. Bütün farklar buradan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tek doğru tek değildir. Doğru çoktur. Şimdi sen oradan buraya benim bulunduğum semte gelmek istersen, İstanbul Zeytinburnu'na gelmek istersen ben sana 8 ayrı yol tarif edebilirim. 8 ayrı yoldan en kısası,
Kısa
en
yolda
kısası.
olsun hocam.
Ama
Geleceğim ya da.
şimdi 8 ayrı yoldan 8'i de doğru, 8'i de seni benim buraya çıkartacak. Sen şunu diyebilir misin? 7'si doğru, bir tanesi yanlış hocam diyebilir misin bana? Hayır, doğru tek değildir. Doğru çoktur. Hakikat tektir. Hakikat, İslam'ı ayet ve hadislerle yaşamak zorundasın. Bunu da ancak İslam alimleriyle yaşayabilirsin. Okula gittiği zaman bir çocuk kitapları ücretsiz bir şekilde devletimiz şimdi önlerine koyuyor çocukların. Ama peşlerinden bir şey daha veriyor. Rehber veriyor. Kitaplar önlerinde ama rehber de var. Rehber kim? Öğretmen. Öğretmen olmadan kitaplar yetersizdir. Kur'an kitabı bizim önümüzde ama rehberi olmadan, Muhammed Aleyhisselam olmadan o Kur'an anlaşılamaz. Mümkün değil. Rehberi ne dinleyeceksin? Mesele budur.
Hocam şimdi ben iki tane şey soracağım. Daha doğrusu beraber istişare edelim. Şimdi bizim Osmanlı zamanında herkesin bildiği bir yanlış var. Osmanlı Türkçe'ydi. Bir kere bu. Türkçe bizim gibi konuşuluyordu. Osmanlı zamanında Osmanlıcayı
Evet.
Arapça zanneden arkadaşlarımız var. Yani Osmanlıcayla Kur'an okuyabildiğini zanneden arkadaşlarımız var. Osmanlıcayla yani Arapçayı aynı gören arkadaşlarımız var. Böyle bir şey yoktu birincisi. İkincisi ben burada şey değil. Osmanlı'da savaşlardan dolayı biz savaşçı milletiz. Üreten millet değiliz. Teknolojik millet değiliz. Bunu kabul et. Bizim bugün ekonomik krizi olma sebebimiz savaşmadığımız için. Ganimet yok. Anladın mı? Gerçek bu hocam. Yani biz savaşçı adamız. Biz savaşırız. Yani öbür tarafını söylemeyeyim neyse. Ondan sonra hani anladı millet de. Şimdi biz savaşmadığımız için, ganimet olmadığı için biz 100 yıldır böyle ekonomik krizler, açlıklar, şunlarla savaş bunlarla savaşıyoruz. Yani savaş olsa aç değiliz Allah'a şükür. Şimdi millet ondan dolayı okuma oranı Osmanlı'nın son dönemine doğru %2 idi. Tamam mı? Bunlar şeylerde yazılan. %2 idi. Cumhuriyetten sonra %10'a çıktı hemen arkasından. Bir. İkincisi, Latin alfabelerinde Latin rakamlarını bunu şeyle bilsin insanlar diye söylüyorum. Çünkü bunlar yazılı. Bizim ihracat ve ithalatta sorunumuz olduğu için ilk Latin'i getiren kimdir? Sultan neydi? Vahdettin değil. Neydi şey yapan köse?
Abdülhamit Han'ı
diyorsun. İkinci Abdülhamit'tir. Latin. Evet. Abdülhamit Han büyük bir zekaydı. Baktı ki bunlarla ihracat, ithalat olmadığı için Latin rakamlarının emrini veren, getiren ilk odur. Sonra Latin alfabesine de getiren Atatürk'tür. Şimdi bunu insanlar bilmesi için söylüyorum. Yani bir, Osmanlıca Arapça değildi, Türkçeydi. Tamam mı? Çünkü Osmanlıca Selçuklu'dan sonra biliyorsunuz biz Orhun alfabelerini bırakıp da Selçuklu'dan sonra işte bu Osmanlıca ve Arapçayı, Farsçayı birleştirdik ya. Millet zannediyor ki Osmanlıca bir bitti, biz Arapça okumayı unuttuk diyor. Böyle bir şey yok. Sadece şu, tarihimizi unutturdular bize. Yani açtığımızda bugün işte nedir? Yunanistan'ın, tamam mı abi, düşünsene Türkçe'ye çevirdim, bitti tarihi. Böyle bir şeydir. İkincisi de Ladikli Ahmet Hoca'yı duymuşsunuzdur. Şimdi Ladikli Ahmet Hoca 2023 ile ilgili şöyle bir şeyler söylüyor. Ben şimdi şeye geçeceğim. Birileri Kadirli Mısırlıoğlu'nu söyledi, oradan aklıma geldi. Çünkü genellikle Kadir Mısırlıoğlu bu 2023'ü oradan alıyordu. Ladikli Ahmet Hoca'ya diyorlar ki, soran da şu, Tahir Büyükkörükçü Hoca güzel. Var. Biliyorsunuz Konya'da duymuşsunuzdur. Diyor ki evet, oğlu da Abdurrahman Büyükkörükçü de çok sevdiğim bir abimdir, tanışırız. Diyorlar ki hocam, 1950'ler 60'larda diyorlar ki ya Türkiye ne olacak? Sovyetler Birliği ne olacak? Amerika ne olacak diyorlar. O da diyor ki Sovyetler Birliği diyor, bir topun içerisine şey paçavrayı koyarsınız da paramparça olacak.
Kendisi kim söylüyor bunu? Ladikli Ahmet Ağa mı söylüyor?
Ladikli Ahmet Ağa söylüyor bunun aynısını. Ya ben de torunu da tanıyorum. Gittim kitabını da aldım, kabrini de gittim orada Konya Ladik'te. Ondan sonra kendisinin de şeyleri var zaten, YouTube'da da var. Bunu ilk söyleyen kişi Ladikli Ahmet Ağa'dır. Demiştir ki Sovyetler Birliği böyle parçalanacak. Peki diyorlar, Amerika ne olacak diyorlar. Tabii bu vahiy olmadığı için, siz bilirsiniz, vahiy olmadığı için Allah dostlarının söyledikleri değişebilir. Tarih nokta olamaz. Diyor ki 2000 Amerika'ya Allah-u Teala 100 yıl süre verdi ve bu 100 yıl 2023'te bitiyor diyor. Amerika batacak diyor. Bu Türkiye'ye de diyor 2023'ten sonra Avrupa Türkiye'ye muhtaç kalacak. Arkadaşlar ondan sonra bir şey sordular da Kadir Mısırlıoğlu ondan sonra bunu alıyor. Yani çok özür dilerim. Ben çünkü benim hack yaptığım bir şeyi birisi alıp da ben hack yaptım derse çıldırırım. Doğru değil mi abi? Ben öldürürüm o adamı. Gider hacklerim ben o adamı. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani Kadir Mısırlıoğlu şöyle diyor, ben öldükten sonra görürsünüz, kusura bakmayın, kırılan olursa olsun, ben hacklemişim Mossad'ı, biri geliyor benim lan diyor, ben Mossad'ı işte hackledim falan diye yalan atıyor. Dolu işte. Dün kızı kandırmışlar, ben Ay Yıldız Timi kurucu satırına. Benim lan. Ondan sonra kız bizi arıyor, ben diyor Jetkan'la aşk yaşıyorum. Lan dedim ki sen kimsin? Kızım dedim, 24 yaşında bir kız. Abi neler neler, bizim kitabı almışlar. Bizden satın alabiliyorlar ya. Kızı o MİT'a yana götürmüşler şimdi. Şimdi ben ne yaptım? Onları buldum. Helak edeceğiz. Şimdi burada Kadir Mısırlıoğlu da diyor ki bak göreceksiniz diyor. Ben söylemiştim 2023'te diyor Türkiye böyle yapacak. Amerika batacak. Abicim bir dakika. Bunu söyleyen Allah dostu, Hızır'la dost olmuş ve çevresinde herkes tarafından bilinen 19 yıl Osmanlı'da Türkiye Cumhuriyeti'nde savaş vermiş Ladikli Ahmet Ağa'dır. Bunu kafanıza koyun bir kere. Okuyun. Konyalı Ladikli Ahmet Ağa'yı bilin. Şimdi 2023'le ilgili hani birçok kişi soruyordu ya. Abi vahiy olmadığı için de biliyorsunuz ki işte birisi Peygamber Efendimiz'e geliyor. Cebrail Aleyhisselam, bu çocuğu çok seviyorsun. Evet diyor, yarın ölecek diyor. Ondan sonra o da hemen üzülüyor. Diyor ki gel diyor, ben peygamberim diyor, sana dua edeyim. Ne istiyorsan diyor, öleceğin değil mi? Onu evlenmek istiyorum diyor. Evleniyor. Ertesi gün Peygamber Efendimiz ashabından birilerini gönderiyor. Diyorlar ki efendim yaşıyor. Ne oldu? Sabah diyor birisi geldi, ekmek istedi. Her şeyi verdiği için Allah'ın hoşuna gitti, ömrü uzattı diyor. Tamam mı abicim? Şimdi bu hani Cebrail söylüyor ama ölmüyor. Yani şunu söylemek istedim. Şimdi Allah dostlarının söylediğini siz de daha ben onu sorayım. Şimdi 2023 diyor Ladikli Ahmet'e ama bu 2025'te olabilir. Daha sonra da olabilir.
Yok, ben bu konuda bir şeyini duymadım. Şimdi vahiy kapısı kapanmıştır.
Evet.
Son peygamber gelmiştir ama ilham kapısı
evet.
Muhammed ümmetine kıyamete tabii kadar açıktır. İlham ne demek? Melekler o konu hakkında fısıltı yapabilir. Ve vefat etmiş olan zatlar, şehitler, veliler, peygamberler kulağına fısıldayabilir. Buna ilham denir. Bu kapı Muhammed ümmetine kıyamete kadar verilmiştir diyor Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla geleceğe dair fikirlerini aldıkları ilhamlarla bazı alimler ve veliler ortaya koymuştur. Mesela Akşemseddin Hazretleri tarih ve saat vermiştir. İstanbul'u fethiyle alakalı. Tarih ve saat. Şuradan girerseniz bu tarihte bu saatte inşallah fetih bizim olacaktır sultanım dediği çıktı mı? Tarihi ve saatiyle dediği çıktı. Bunu vahiy almıyor ki bu zat. Nereden bilebilir? İlham geldi. Melekler geldi. Allah-u Teala'nın yardımı bugün gelecek ve oradan saldırırsanız fethedeceksiniz İstanbul'u dedi. Mübarek zat da Sultan Fatih'e kendisine baskı yaptı çünkü. Ne zaman olacağına dair. Bana net bir zaman söyle şeyhim dedi. O da net zamanı söyledi ve çıktı. Buna ilham denir. Dolayısıyla biz bu şeyleri asla inkar etmeyiz. Net bir şey söyleyemez. Yani kesin olarak 2024'te olacak, 2025'te olacak falan diyemez. Şu yıllar arasında olabilir. İlerleyen zamanda olabilir gibi açık kapı bırakarak geleceğe dair tahminlerini ortaya koyabilir.
Evet. Şimdi hani ben de araya böyle kaynak şey yapıyorum da bildiklerimi ben şimdi hani gidiyorum geziyorum böyle severim ben gidip gezmeyi gerçek Allah dostlarının böyle kabirlerini de ziyaret ettiğimizde o gittiğinde kime gittiğini de bilmek lazım, öğrenmek lazım. Millet 40'tı 40 diyor, 7'lerden olduğu söyleniyor. Ladikli Ahmet Ağa'yı bizi dinleyen herkesin öğrenmesi ve YouTube'da da izlemesi gerektiğine inanıyorum ben.